Merhaba sevgili seyirciler, ben James Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeniden sizlerle yeni bir oto gündemle karşınızdayız ve tabii ki her hafta olduğu gibi ilk olarak şunu hatırlatmak istiyoruz. Bizlere, siz sevgili izleyicilerimizin aslında desteği var. Nasıl var? Her bölümde bizleri yorumlarınızla, işte emojilerinizle bile olsa destekliyorsunuz. Bu ricamızı kırmıyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ederiz. Eğer siz de yeni bir izleyicisiniz, eğer hala bizi kanalımıza abone değilseniz ve bu videoları beğenmediyseniz, bu videoyu da izledikten sonra beğenip de eğer kendiniz derseniz ki tamam oto gündem gerçekten izlemeye değer programmış, gündemi yakalayabiliyormuşuz, yorumları da değerliymiş derseniz eğer lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki bir yorum bırakmayı, arkadaşınıza bu videoyu yollamayı lütfen ihmal etmeyin ki böylece biz de YouTube algoritmasında öne çıkabilelim diyoruz ve geleneksel hatırlatmamızdan sonra tabii ki Donanım Haber Otomobil Editörü sevgili Barış Cankı'ya dönüyorum. Yine DH'de gerçekten bir ton haber var. Gerçekten çok da güzel haberler var. Otomobil dünyası ile ilgili, otomotiv dünyası ile ilgili bütün haberleri gerçekten çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Sadece Donanım Haber derken otomobilin de donanımı ile ilgili ne varsa burada var. Ondan notunu iletmiş olayım. Mesela sevgili Barış'a soralım. Neler var bu hafta sevgili Barış? Neyle başlıyoruz?
Evet abi, aslında bu hafta bayramın da içerisinde olduğu bir hafta oldu. Biliyorsun haftanın başında bayramdı iki gün ama yine güzel haberlerimiz var bu hafta. Örneğin bu geçtiğimiz bölümlerde Renault'un Espace modeli makyajlanmıştı biliyorsun. Hatta benzer bir makyajın yakında Austral modeline de uygulanacağını söylemiştik. Çok geçmedi. Sadece aradan şöyle bir hafta gibi bir süreç geçtikten sonra makyajlı Austral'de resmi olarak tanıtıldı. Dilersen direkt onunla böyle lütfen haftanın gündemine başlayalım. Aslında Espace'ı daha önceki bölümlerimizi izleyen izleyicilerimiz Espace'daki değişimi görecektir. Austral'de birebir neredeyse aynı değişimler gerçekleştirir. Özellikle iç ve dış tasarımda daha güncel, daha modern bir tasarıma geçiş yaptı Renault. Aslında böyle Avrupalı üreticilerde şunu görüyoruz. Özellikle işte Renault tarafında biliyorsun Kadjar yerine Austral'i getirmişti ve Koleos yerine Espace'ı SUV segmentine evrilmişti. Aradan geçen kısa süreçte bu modeller makyajlandı. Austral aslında güzel bir tasarımı vardı. Hani beğenmiştik, ilk birçok beğeni toplamıştı. Yani görenler, birebir deneyimleyenler veya işte bu haberleri takip edenler tarafından ama Rafale ile birlikte tanıtılan yeni tasarım diline geçiş yaptı. Bence bu geçiş güzel oldu. Hani çok kısa bir süre sonra makyajlanmış olsa da bu geçiş bence tam yerinde oldu. Çünkü ben özellikle bu Gilles Vidal'in gelişiyle beraber yeni oluşturulan tasarım dili ki seninle hep bunu şey yapıyorduk. Peugeot tarafından hani transfer edildi ve bu tasarım dili de sanki ön taraftan baktığında Peugeot modellerini anımsatan daha böyle agresif, daha sportif görünen bir tasarımı var. Bu tasarımı da beğenmiştik. Özellikle Austral'in bu tasarıma geçiş yapması bence güzel oldu. Ön tarafta nasıl değişiklikler karşımıza çıkıyor? Bir kere ince köşeli LED aydınlatmalar mevcut. Onun dışında panjur büyümüş, eskisine göre daha köşeli. Ve artık böyle orta taraftaki Renault'un elmas logosu üst tarafa doğru taşmıyor. Tamamen panjurun içerisinde yer alıyor. Büyük panjurun içerisinde ve tampon kenarlarında ne var? Böyle Clio ile beraber aslında görmeye başladığımız uçak kanadına da benzetenler var ama Renault tarafından yapılan açıklamada Renault'un elmas logosunun yarıya bölünmüş hali şeklinde belirtilmişti bu gündüz aydınlatmaların şeklini. Çünkü ikisini bir araya getirdiğinde zaten elmas logosu ortaya çıkıyor Renault'un. Tampon kenarlarında da bu gündüz aydınlatmalarını görüyoruz. Böyle güzel bir tasarım var. Arka tarafta çok büyük bir değişim yapılmamış ama bagaj kapağının ve stopların büyük oranda değiştirildiğini görüyoruz. Stoplar sanki genel şekil itibariyle eskisiyle aynı kalmış gibi görünse de aslında bu daha önce de Espace'da söylemiştik. Biraz daha böyle iç tasarımında, grafiklerinde Çin bulmacasına atıfta bulunan, oradaki geometrik şekillere, parçalara atıfta bulunan bir stop grafikleri karşımıza çıkıyordu. Yine burada Austral modelinde de aynı değişikliği görüyoruz. Zaten yan taraftan baktığımızda yeni jant tasarımı dışında öyle dikkat çekici bir değişim yok. Ama işte Espace'da da olduğu gibi Austral modelinde de dikkat çeken değişimler sadece görsel tarafta değil. Otomobilin yalıtımında özellikle bu sürüş konforunu çok etkileyen titreşim, ses yalıtımı gibi noktalarda büyük iyileştirilmeler yapılmış. Motor bölümü, ön kaputun altındaki motor bölümünde daha iyi bir yalıtım kullanılmış ve titreşimi azaltmak adına motor takozlarına, motor bağlantılarına elden geçirilmiş. Daha iyi, daha yalıtımı yüksek parçalar kullanılmış. Onun dışında tabii ki işte bu yan aynaların tabanlarında, kapı fitillerinde, bu camların fitillerinde daha yalıtımı yüksek malzemeler kullanılmış ve Espri Alp'in donanımında lamine camlar kullanılmış. Ön tarafta lamine camlar ama alt donanım seviyelerinde bunların olmadığını görüyoruz. Ama üst donanım seviyesinde lamine camlar kullanılmış ki ve bu da ekstra yalıtımın güçlendirilmesini sağlamış. Bu gibi güzel yalıtımı artıran detaylar mevcut. Onun dışından yine Espace modelinde olduğu gibi ki Renault'un belirttiğine göre bu segmentte ilk, yine sol A sütununda doğrudan sürücüyü tanıyan bir kamera mevcut. Bu yerleştirilen kamera ne işe yarıyor? Daha önce eğer multimedya sistemine girip bir profil oluşturursanız ve bunu kaydederseniz işte direkt araca girdiğinizde o A sütunundaki kamera sürücüyü tanıyor. Araçla ilgili bütün kişisel verileri, nedir bu kişisel veriler? İşte araca girdiği zaman ana ekran menüsü, favori radyo medya istasyonları, sürüş pozisyonu ve OpenR Link sistemi üzerindeki Google uygulamaları, favori Google uygulamaları dahil birçok kişisel ayarı otomatik olarak gerçekleştiriyor. Hani sürüş pozisyonu falan ayarlaması da bence güzel bir detay olduğunu söylemek lazım. Hiçbir şekilde böyle profil seçimi yapmanıza gerek kalmıyor. Her şeyi otomatik gerçekleştiriyor. Baktığımız zaman tabii ki Austral zaten işte arka tarafta 16 santim ileri geri kaydırılabilen koltukları, katlanabilen arka koltukları gibi böyle geniş iç hacmi ile C-SUV segmentinde öne çıkan modellerden bir tanesi. Onun dışında arka koltuklarının sırtlıkları artık 3 farklı açıda ayarlanabiliyor. 25 derece, 27 derece ve 29 derece. Tabii ki bu da arka yolcuların konforunu arttıran detaylar arasında yer alıyor. Bagaj hacmi 555 litreye kadar çıkıyor versiyona göre. Biliyorsun iki farklı motor seçeneği var bunlarda. Bu motor seçenekleri makyajla beraber yine makyajlı versiyona da taşınmış durumda. 160 beygirlik 4 silindirli 1.3 litre benzinli motordan oluşan hafif hibrit seçenek ve 200 beygirlik 3 silindirli 1.2 litre E-Tech full hibrit versiyonlar yine olduğu gibi devam ediyor. C segmentte yine çok görmediğimiz detaylardan biri olan Ford Control özelliği, ki burada Ford Control Advanced özelliği kullanılmış. Biraz daha geliştirilmiş versiyonu kullanılmış. Bu neydi? İşte arka taraftaki bağımsız süspansiyonla arka aks yönlendirme sistemini bir araya getiriyordu. Bu da tabii ki uzun yolda otomobilin daha çevik, daha atik olmasını sağlıyor. Virajlarda daha iyi toparlamasını ve daha hızlı viraja girebilmeyi, viraj alabilmeyi sağlıyor. Şehir içindeyse İşte otomobilin dönüş çapını 10.1 metreye kadar düşürüyor ki normalde 11 metrenin üzerinde bir dönüş çapı var otomobilin. Bu da daha manevra kabiliyetini, işte daha çevik hareket edebilmesini sağlıyor. Dediğim gibi C segmentte çok alışık olmadığımız bir özellik. Bakalım makyajlı versiyon bu yıl içerisinde büyük ihtimalle Türkiye'ye gelir. Austral'da böylece güncellenmiş olur. Espace'ı zaten görmemiştik daha önce. Yine Türkiye pazarında büyük ihtimalle görmeyiz. Renault bir sürpriz yapmazsa bu tarafta. Biliyorsun Rafale de belli olmaz diyorduk ama bir sürpriz yapıp Türkiye pazarına getirmişti Rafale.
Evet, çok güzel anlattın bence. Doğrusu yani her biri güzel ve bakar bakmaz ilk anda Peugeot etkisini görüyorsun ya. Peugeot tasarım etkisini görüyorsun. O dediğimiz gibi tasarımcının değişmesinin etkisi Renault'da net olarak görünüyor. Ve ben hani etrafındaki arkadaşlardan da hissettiğim, seninle de konuştuğumuz zaten, Peugeot'un tasarımları ya o mevcut tasarımcının yaptığı o dönemki tasarımları gerçekten yolda giderken ayrıştıran bir tasarımı vardı. O yüzden evet. Şimdi bu etkiyi yine bu arada da baktığında görebiliyorsun. Yani bu tarafa taşıyacak ki bu bir makyaj, yani sonunda baktığın zaman bunun bir makyaj olduğunu biliyoruz. O yüzden yeni otomobiller, sıfırdan tasarlanmış yeni otomobillerinin yine bu dikkat çekiciliğe kazanacağını ve haliyle satışları da etkileyeceğini tahmin etmek zor değil. Çünkü teknolojik olarak zaten bakarsan eksik bir şey yok yani, bahsettiğim gibi fazlası da var artık hani, evet. Bütün bunları da koyduğun zaman. Ve şu dikkatimi çekti, ondan notunu iletmek istiyorum. Bu kamerayı koyuyorsun, tabii kameradaki işte kişisel verilerin gizliliği, şunlar bunlar zaten önemli ama artık otomobillerin de gerçekten telefonlarımız gibi tam olarak yani özelleştirilebilir, kişiselleştirilebilir ve hani her binen kişiye göre de değişebilir şekilde ayarlanabilmesi iyi. Tabii yurt dışında nasıldı bilmiyorum ama Türkiye'de haliyle bir arabayı birden fazla kişi kullanabiliyor. Özellikle şirket araçlarında, evet. Bu çok daha belki de etkili diyebiliriz. Hani birden fazla kişinin kullandığı ama her kişi girecek yani bütün ayarını şuyu buyu yapacak falan filan diye düşündüğünde, ben bunu TOG'da elektrikli araçlarda tabii haliyle daha çok deneyimleyebiliyorsun. Yani o bindin bütün her şeyi bir daha ayarlayacaksın. Yani olur mu olmaz yani, öyle bir zamanın yok. Hani araba dediğin şeye bindiğinde binip gitmek istiyorsun. Bir daha bin ayarla, yok işte giriş yap falan filan. Bunları kolaylaştırmak bence de önemli bir gelişme. Anlattığına da o yüzden çok böyle dikkatimi çekti. Demek ki artık elektrikli olsun olmasın bütün araçlarda bunları da artık görmeye başlayacak. Çünkü buradaki ekranlar zaten birer multimedya ekranı, birer bilgi ekranı, ulaşım haber ekranı. O yüzden daha fazlasını gördüğümüzü artık fark ediyoruz. Radyo dinleme oranlarının da aslında belki daha çok takip edilebileceği günlere geliyoruz. Radyo çok dinlenen, özellikle otomobil radyosu, otomobilde dinlenen, araçlarda dinlenen radyo, gerçek dinleyici derler onlara. Yani evdeki dinleyici de önemlidir. Fakat esas dinleyici her zaman arabadaki dinleyicidir. Böyle bir fark var. Onları da belki artık bu yeni dönemde internet radyolarıyla daha da farklı hale gelecektir. Ben mesela reklam diye bir şey değil yani dinlediğim için. Power App'in Power App diye bir şey kullanıyorum burada. CarPlay'den açıyorum. Ya bir daha radyo çekti çekmedi falan filan yapmıyorum. Oradan da bunları haliyle görebiliyorlar, ödüllendirebiliyorlar. O yüzden bu değişimler tatlı. Teknolojinin daha çok işin içine girdiği yerler. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Yine her zamanki akışla beraber gitti. Sıradaki haberimiz nedir? Hemen ona bakalım.
Sıradaki haberimiz
tabii ki... Bu arada çok özür dilerim. Hemen bir şey söyleyeyim. Tabii. Ya ben tabii bu arada hani diyeceksiniz ki ya Cem abi sen anlattın da bir şey de niye bu arabadasın sen diye soranlar olacaktır. ben şehir dışındayım. O yüzden internetin çektiği bir yere geldim arabayla. Mevcut yerde böyle canlı yayın gibi biz biliyorsun canlı yayın olarak çekiyoruz. Çekmiyor. O yüzden sevgili seyircilerimizden ya ben kendi adıma bir şey diyeyim ya böyle arabadan birkaç defa yaz aylarında da yayın yapmıştık. Bu tatil sebebiyle bayram tatili sebebiyle çıkmıştım. İşlerimize devam ettik. Zaten Donanım Haber'deki videolarımızdan görebilirler. Karavandan bir video çekimiyle anlattım ettim ama bugün buradayım. O yüzden hani lütfen kusura bakmayın. Tabii ki diğer her şeyimiz teknolojik anlamda aynı ama hani sadece bağlantıyı kuvvetlendirmek o pek elimizde olmayabiliyor. Öyle işte hareket ettim. O yüzden seyircilerimizden seyircilerimize o açıklamayı da yapmış olayım ben. Evet, sıradaki haberimiz de buyursunlar Barış Bey.
Evet, biliyorsun otomotivin geleceği noktasında böyle tüketici ikiye bölünmüş durumda adeta. Bir taraf diyor ki evet elektrikli otomobillerde ilerleme sürüyor. Özellikle katal bataryaların hayatımıza girmesiyle beraber artık tam olarak elektrikli otomobillerin geliştiğini ve artık tüm dünyayı ele geçirdiğini görmeye başlayacağız. Bir tarafta diyor ki elektrikli otomobiller tıpkı hibritlerde olduğu gibi bir geçiş süreci, şu anda popüler olmasına rağmen bu popülaritesi düşecek ve neyin çağı başlayacak? Hidrojen yakıt hücreli araçların çağı başlayacak diye böyle ikiye ayrılmış durumda. Şu anda tabii ki bu tarz hidrojenli araçların çalışmalarını yapan markaların sayısı kısıtlı ama az değil. Yani bu tarafta Hyundai'nin çalışmalar yaptığını görüyoruz. Toyota keza birçok konuda bu tarafta çalışmalar yürütüyor. BMW yine Toyota ile beraber ortaklaşa güzel çalışmalar yürütüyor bu hidrojenli araçlar tarafında gibi gibi. Aslında yine böyle iyi köklü markalar bu noktaya yatırım yapıyor. Bu noktada geliştirmeleri sürdürüyor. Şimdi bu seferki haberimize konu olan taraf tabii ki Hyundai'de. Hyundai Nexo modeli vardı biliyorsun hidrojen yakıt hücreli ve onun ikinci nesli tanıtıldı. Aslına baktığımızda tasarım olarak yabancı bir araç değil. Çünkü geçtiğimiz yılın Ekim ayında yanılmıyorsam Initium diye bir konsept tanıtmıştı Hyundai. Ve bu konseptle beraber hem yeni nesil hidrojen yakıt hücre sistemini hem de yeni tasarım dilini tanıtmıştı. İşte baktığımız zaman 2025 yılının ilk çeyreğinde de bu konseptin seri üretime gerçeğe dönüştüğünü gördük. Art of Steel yani çeliklerin çelik sanatı şeklinde bir yeni bir tasarım dili var Hyundai'nin bu noktada ve yeni ikinci nesil Hyundai Nexo'da bu yeni tasarım dilini kullanan ilk seri üretim model olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten güzel böyle göze hitap eden bir tasarımı var. Onun dışında özellikle arka taraftaki silüet, arka taraftaki yapıya baktığımızda bir Pontiac modelini anımsatan bir yapısı da yok değil aslında. Bunu sanki Initium konseptinde yine üzerinden bayağı geçti ama seninle sanki konuşmuştuk, değerlendirmiştik gibi. Hatta senden gelmişti bu fikir diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle güzel göze hitap eden ve farklı gelen bir tasarım var. Çünkü baktığında hani bu fütüristik oyunlar olur ya işte
Cyberpunk oyunlar evet çok doğru.
Evet evet aynen fütüristik oyunlara atıfta bulunan o oyunlarda gördüğümüz otomobillere benzer bir tasarım var. Ben beğendim açıkçası tasarımını. İşte Hyundai zaten modellerine şu piksel aydınlatmaları koymayı seviyor ama yeni tasarım dilinde de bunu azaltsa bile bazı noktalarda kullanmayı ihmal etmemiş. Özellikle otomobilin ön tasarımında, ön tarafta ve arka taraftaki aydınlatmalarda az da olsa bunlara yer vermiş. Böyle güzel iç ve dış tasarımı. İç tasarımı oldukça sade. Yani dış tasarımda ne kadar fütüristik görünse de aslında iç tasarımı günümüz Hyundai modellerine oldukça yakın olduğunu görebiliyoruz. 4750 mm bir uzunluğu var. Yani önceki modelden, ilk nesil Nexo'dan 8 cm daha uzun ama aks mesafesinde bir değişim olmamış. 2790 mm'lik bir aks mesafesi var. 1865 mm'lik bir genişliği var. 5 mm'lik böyle ufak bir artış olmuş. Hani çok da anlaşılabilecek düzeyde bir şey değil. Ve 18 veya 19 inçlik jantlarla beraber geliyor. İç mekanın oldukça sade olduğunu söylemiştim. 12.3 inçlik çift ekran kurulumu yer alıyor. Böyle bitişik ekranlardan oluşan bir dijital panel karşımıza çıkıyor. İç mekanı da dış tasarımı gibi oldukça böyle ilk nesil Nexo'dan farklı. Bu noktada bayağı bir gelişme yapmış Hyundai. Fiziksel düğme sayısını azaltsa da Hyundai'de bu güzel, çünkü kilit noktalarda fiziksel düğmeleri koymayı ihmal etmiyor ki. Hani bu sadece bizim, hani ben kişisel olarak bunu beğeniyorum, bunu takdir ediyorum, ama genel olarak otomotiv dünyasında zaten takdir gören bir konu bu. Herkes böyle dokunmatik hissiyatı sevmiyor. Özellikle kilit, klima kontrolleri gibi kilit noktalarda fiziksel düğmeleri seviyor. Hyundai de burada bunları koymayı ihmal etmemiş. Onun dışında yine vites seçici düğmeler böyle merkez konsoldan alınarak direksiyon kolonuna taşınmış. Yine Hyundai modellerinde olduğu gibi. 14 hoparlörlü ses sistemi gelmiş. 12 inçlik head-up display var. Baldır destekli, konforlu ön koltuklarla beraber aslında ilk nesil Nexo'ya göre çok büyük oranda iyileştirilme yapılmış. Tabii ki dediğim gibi yeni nesil bir yakıt ücret sistemi, hidrojen yakıt ücret sistemi de kullanılmış ve 180 beygirlik maksimum güç 255 beygire kadar taşınmış. Gerçekten bu noktada ciddi bir artış olduğunu söylemek lazım. Güçteki bu ciddi artış sonucu tabii ki otomobilin performansı da 0-100 hızlanması da 9.2 saniyeden 7.8 saniyeye kadar düşürülmüş. Çok iyi bir değer olarak özellikle elektrikli otomobillere bakıldığında artık büyük SUV'lerde bile 4 küsür saniyelik, 5 saniyelik hızlanmalar görüyoruz. Onlara göre 7.8 saniyelik, evet hani çok böyle kayda değer bir gelişme olmayabilir, ama özellikle hidrojen yakıt hücreli araçlarda iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Son hız 180 km saat ki artık günümüzde zaten birçok marka özellikle elektriklilerde 180 km saat civarında kısıtlıyor son hızı. Böyle güzel gelişmeler var. Bir de önemli bir gelişme, artık hidrojen deposu daha büyük. 6.33 kilogram yerine 6.69 kilogram hidrojen depolayabiliyor ve tabii ki günümüzde hidrojen dolum istasyonları çok yaygın değil, ama işte bu teknoloji yaygınlaştığında, biraz daha maliyeti düşürüldüğünde ve fiyat performansı arttırıldığında, yaygın hale geldiğinde, eğer yakıt istasyonuna, hidrojen dolum istasyonuna giderseniz sadece 5 dakikada dolum gerçekleştirilebiliyor. Bu da tabii ki artık yani baktığımızda herhangi bir akaryakıt istasyonuna girdiniz, işte pompacıya işte şu kadar doldur dediniz falan filan, bu deneyim aşağı yukarı aynı sürece geliyor. Çok bir farkı yok bu noktada. Bir diğer önemli gelişme de tabii ki otomobilin menzili Kore test döngüsüne göre açıklandı. Çünkü Seoul Mobilite Fuarı'nda tanıtıldı otomobil. Bu Kore versiyonundan konuşuyoruz. Böyle bu döngüde, Kore test döngüsünde 700 kilometreden fazla menzil kat edebildiği belirtiliyor. Bu da iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Biliyorsun artık hidrojenli yakıt ücretli araçlar yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Bence 700 kilometrenin üzerinde bir değer oldukça iyi. Umarım ilerleyen süreçte artık bu teknolojilerin de yaygınlaştığını görürüz. Çünkü hidrojen gerçekten güzel bir teknoloji. Bu tarafta markalar güzel yatırımlar yapıyor. Elektrikli araçlara göre daha otomotivin geleceği olarak görülüyorlar. Ama daha zamanı var bu noktada.
Çok güzel açıkladın. Ben de hemen şunu söyleyeyim. Birincisi, gerçekten güneşten aldığın mesela enerji sürdürülebilir olarak baktığında, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, bunları sürekli olarak sağlayamıyorsun. Yani en azından otomobiller için böyle hani yüksek enerji gerektiriyor malum. Böyle işte evden bile şarj ettiğinde ne kadar saatte şarj ediyorsun, öyle düşünelim. Dolayısıyla bu böyle çok da kolay değil. Yani genelde gene bağımlı olduğun nokta yine fosil yakıtlar aslında, veya işte baraj hidroelektrik santraller, bunlar yani, ya da işte kömür santralleri. O yüzden termik santraller. Dolayısıyla gerçekten bana göre de baktığımız zaman, gelecek adına bakarsan, sürdürülebilirlik adına bakarsan, hidrojen yakıtları tabii ki daha cazip ve gelecek adına daha uyumlu. O yüzden de aslında bu Art of Steel dedikleri yeni tasarım da, veya senin söylediğin gibi o fütüristik oyunlarda gördüğümüz gibi, Cyberpunk oyunlarında gördüğümüz gibi olması bence geleceğe de daha uygun. Yani işte bunu sadece şeyle dolduracaksın. Yani benzin istasyonu gibi dolduracaksın. Bir de hani o yüzden ben şeye de çok bakmıyorum. Yani acaba kaç kilometre gidiyor, ona da çok bakmıyorum. Çünkü zaten aslında seni götürebilen ve hani doldurabileceğin bir yakıt gibi görüyorum bunu. Elektrik gibi görmüyorum, evet, doğrusu. O yüzden menzili beni değil, hız konusuna da sen iyi değindin. Zaten artık 180'de herkes sınırlandırıyor. Bu bence olumlu bir gelişme baktığın zaman. Yani bu sınırlandırılmış otomobiller olması bence iyi. Elektrikli otomobillerin o etkisini de güzel görüyorum. Çünkü insanların, yani ben basayım da bir yere yetişim yerine, kısa mesafe değilse uzun yolda özellikle, hız korumaya gittiklerini, böyle aşırı bir basma değil de otomobil belli bir hızda gitsin, ben bırakayım, o kendi gitsin gibi düşündükleri için bence daha verimli bir şekilde, daha güvenli bir şekilde ilerlediklerini düşünüyorum. O yüzden bunlar, bu teknolojik gelişimler baktığın zaman güzel. Otomobile bayıldım. Gerçekten tasarımı çok güzel. Seninle de konuşmuştuk ama içi ve dışı olarak Hyundai'yi kutlamak lazım. Çünkü bu geleceğe yönelik işte hidrojen yakıtlar, Toyota daha keza bununla uğraşıyor ediyor. Bunlar tabii ki geleceğimizi şekillendirecek. O yüzden önemli gelişmeler. Hyundai'ye de tabii ki diğer markalara da bravo diyorum. sıradaki haberimize geçiyoruz diyorum o zaman.
Tabii ki her hafta olduğu gibi elektriklerden bahsetmezsek olmaz. Tabii burada biliyorsun Mart ayını geride bıraktık. Bayramla beraber özellikle Mart ayını geride bıraktık. Nisan ayına giriş yapmamızla beraber Türkiye otomobil hafif ticari araç pazarının böyle Mart ayına ilişkin karnesi de belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından güncel veriler paylaşıldı. Elektrikli otomobil satışlarında baktığımız zaman listede çok da büyük bir sürpriz yok. Böyle en çok satan markalara, modellere baktığımızda Tokte Onix yine önde götürüyor ki biliyorsun artık hiçbir markanın yapamadığı bir kredi kampanyası uzun süredir ortaya koydular ve bu kredi kampanyası sayesinde gerçekten satışlara ciddi etkisi oldu. Satışlarının bu kadar yüksek olmasındaki en büyük etmenlerden bir tanesi bence bu düzenledikleri kredi kampanyası. Çünkü neredeyse hani kiralar gibi otomobile sahip resmen olabiliyorsun yani bu noktada. Güzel bir fırsat sunuluyor. Hem ticari tarafa hem bireysel tarafa güzel fırsatlar sunuluyor. Aylardır o noktada güzel bir gelişme olduğunu söylemek lazım. Çünkü Tokte Onix güzel bir otomobil. Evet, eksiklikleri vardı. Özellikle yazılım tarafında ciddi sıkıntıları vardı ama bizim de deneyimlediğimiz üzere 1.5 güncellemesinden sonra özellikle bu yazılım tarafındaki sorunları büyük oranda giderdiler. Eksiklikleri geldi, işte adaptif hız sabitleyici gibi direksiyon desteğiyle beraber işte otoyol sürüşünde yarı otonom sürüş sistemi gibi böyle istediğimiz, beklediğimiz, artık bu tarz bir otomobilde olması gerekiyor dediğimiz bazı teknolojik özellikler de geldi. Bununla beraber gerçekten Tokte Onix gerçekten satın alınabilir, satın alması mantıklı bir otomobil haline geldi artık. Bu noktada zaten ilk sırada yer alması da bizi şaşırtmıyor. Baktığımız zaman Mart ayında 3180 adet Tokte Onix satılmış, yine birinci sırada yer alıyor. Ocak-Mart döneminde ise 6788 adet Tokte Onix satılmış durumda. Baktığımız zaman aslında sanki şey gibi bir durum çıkıyor ortaya. Tok'un üretim kapasitesi aylık bazda 3500 dolaylarında, 3500 civarında geziyor gibi görünüyor bu noktalarda. Çünkü baktığımızda zaten 3180 adetlik ve 3 aylık dönemde 6700-7000 adetlik satışa yakın bir süreç bize az çok bunu gösteriyor. Bu noktada Mart ayına baktığımızda bir sürpriz var demiştim aslında. Ufak bir sürpriz var demiştim. O da Kia'nın EV3 modeli. Kia bu noktalarda işte EV3'ü getirene kadar zaten hep böyle elektrikli araç tarafında eksik kalan bir markaydı. Hep artık bu biliyorsun Volkswagen grubu çatısı altında ve diğer taraftaki bu özellikle Korelileri getiren markaları, Koreliler tarafındakileri hep diyorduk getirsinler artık. Yani Hyundai getiriyor, işte diğerleri Kia niye getirmiyor şeklinde yorumluyorduk. Bu tarafta Kia'nın EV3 modeliyle beraber 1077 adetlik satışla Mart ayında ikinci sıraya yükseldiğini görüyoruz. Gerçekten bu iyi bir atak. Bu bize şunun sinyalini veriyor. Yılın ilerleyen sürecinde, evet diğer dönemlerde yok ama Mart ayında gerçekleştirdiği bir atakla beraber yarışta ben de varım diyor. İlerleyen süreçte diğer aylarda ki Kia EV3 modeli gerçekten pazara baktığında diğer rakipler arasında fiyat performans açısından da öne çıkan modellerden bir tanesi. Bunu her zaman söylüyoruz. O noktada iyi bir izlenim veriyor ilerleyen aylara yönelik. Ama tabii ki Ocak-Mart dönemine baktığımızda ikinci sırada Tesla Model Y yer alıyor. 3410 adetlik satışla. Tesla biliyorsun artık hani model değiştirdiği için satışları düşük kaldı. Özellikle Mart ayında sadece 100 adetlik bir satış gerçekleştirdi ki Mart ayında biliyorsun şey gelmişti işte yeni Model Y'nin çift motorlu versiyonu gelmişti. Uzun menzilli versiyonu gelmişti ama tabii ki o 3 küsür milyonluk bir fiyatıyla çok tercih edilen bir model değil. Herkes %10 dilimine girmesini istedikleri, artık böyle talep ettikleri, bekledikleri, merakla bekledikleri SR standart range versiyonu bekliyorlar. O yüzden sadece 100 adetlik bir satışı var bu noktada. O yüzden ilk ona girebildiğini söylemek mümkün değil. Üçüncü sırada Mart ayına ilişkin listede Mini Countryman. Mini Countryman biliyorsun %10'luk dilime girmesiyle beraber aylardır gerçekten en çok tercih edilen en popüler seçenekler arasında. Çünkü şöyle bakıyorsun yani aslında Mini ürün gamında Mini Countryman üst seviye bir model olmasına rağmen en uygun fiyatlı otomobillerden bir tanesi. Neden? %10'luk dilime girmesi sayesinde. Mini bu noktada gerçekten özellikle BMW Mini iyi bir bence strateji izlediler %10'luk dilime. Çünkü bunu yapmayan markalar olduğunu biliyoruz şimdi. Hani
tam onu söyleyecektim, evet.
Özellikle %10'a girecekken fiyat arttırıp %40 dilime sokan lüks markalar olduğunu biliyoruz. O yüzden Mini ve BMW'nin bu noktadaki stratejisi bence başarılı. Bunu da satışlarda güzel bir şekilde yansımasını görüyorlar ki hem Mart ayında hem de Ocak-Mart döneminde gerçekten Mini Countryman'in en çok satan elektrikli otomobillerde 3. sırada yer aldığını görüyoruz. Aynı şekilde BMW iX1 modeli de 639 adetlik satışla Mart ayında 4. sırada yer alıyor. Bunlar güzel gelişmeler. 5. sırada BYD'nin Seal U modeli bulunuyor. BYD yani fiyatları biraz daha aşağıda tutabilseydi bence çok daha üst sıralarda yer alabilirdi. Çünkü çok fazla onu bekleyen insanlar vardı. İlk böyle hani Kasım ayındaki lansmandan önce insanlar deli gibi merak ediyordu. Yeni modelleri gelecek, işte uygun fiyatlı olacak. Çünkü yurt dışındaki fiyatlara bakıldığında gerçekten bu noktada teşvik var, yatırım var. Ek vergiden kurtuluyor, sıyrılıyor derken fiyatları biraz daha aşağılarda tutabilseydi bence çok daha üst sıralarda yer alabilirdi. Özellikle Atto 3 modeliyle. Çünkü Atto 3 modeli bence BYD ürün gamında güzel mantıklı modellerden bir tanesi sunduğu özelliklerle, ama böyle artık daha üst sıralarda olması gerekirken biraz daha 4. 5. 6. sıralarda yer aldığını görüyoruz. Hatta Ocak Mart döneminde BYD'nin Seal U modeli 8. sırada yer alıyor. Böyle güzel satışlar söz konusu. Bu yıl gerçekten güzel modeller geliyor. TOGG'un bir kere Teonef'i geliyor. Skoda tarafında tabii ki rekabete dahil olacak Elroq modeli geliyor. Onun dışında Enyaq ve Enyaq Coupe modelleri geliyor. Böyle Opel tarafında tabii ki elektrikli modeller geliyor. Stellantis tarafının böyle uygun fiyatlı elektrikli modelleri gelecek Türkiye pazarına. Gerçekten bu noktada hem uygun fiyat seçeneklerde hem de biraz daha üst orta ve üst segmentteki modellerde rekabet ciddi oranda artacak. Umarım bu da tüketiciye daha uygun fiyat olarak yansır diye düşünüyorum.
Ağzına sağlık. Vallahi gerçekten doğru. Ben sadece şunu söyleyeyim, çok uzatmış olmayayım. Ulaşamadığımız otomobilleri aslında elektrikli otomobillerde %10'luk vergi dilimine tutmayı başarırlarsa ulaşma şansı var insanların. Bu da aslında evet, çok kıymetli. Yani gerçekten diğer markanın, hadi söylemeyelim yani çünkü şey olacak ama, ya da söyleyelim yani millet de biliyor. Mercedes'in vaktinde yaptığı %10'luk dilime girerken %40'lık dilime almıştı zam yaparak. Yani bilmiyorum, elinde yeterince ürün mü yoktu da böyle yapmıştı bilemiyorum ama hani o da saçma yani. Hani burada sold out olması, yani hepsini sattık demesi varken niye öyle olsun da diye de aklıma da geliyor. Fakat şu var ya, bu dedim ya, daha önce hep konuşuyoruz yani Volvo ile ilgili nasıl oluyor da Amerika'da 2 milyonluk arabayı ben burada 7 milyona almak zorundayım diye böyle bir tepkimizi gösterdik ya. Ya kardeşim, şurada böyle bir ihtimal var. Yani birileri de bu araca normal fiyatıyla ulaşabilsin. Ucuz değil bak, normal fiyatıyla ulaşabilsin. Böyle bir fırsat var. Bunu yapabilen markaya da teşekkürler ki, yani biliyorsun ben zaman zaman çok da kızıyorum bu BMW tarafı, ama bence Mini gerçekten baktığın zaman, şu listede baktığın zaman herkesin almak isteyebileceği arabalardan bir tanesi. BYD mi almak istersin, Mini mi almak istersin dediğinde belli bir kitle için Mini çok net olarak bir hedef haline gelebilir. Bu da kötü bir şey değil yani, iyi bir şey. Bunu yaptıkları için kendilerine teşekkürler ki zaten şeyde de Ocak-Mart arasındaki 3 aylık listeye baktığı zaman da 3. sırada olduklarını görüyoruz. Torres'i merak etmiştim ben. Torres'te sanki bir düşüş var. O ısı pompası nedeniyle zannediyorum, evet, bir o yansıdı. Onun etkisi oldu. Ya işte bu durumlarda böyle biraz daha iletişimi doğru kurmak ve bir şeyi satarken de yani işte bunlar iddialar tabii yani, ama yani işte ısı pompası diye başka bir şey anlatmak, oradaki bir iletişim kazası maalesef, yani iletişim kazası diyeyim ben hafif tabiriyle, hayırlısı olsun bakalım, orada bir düşüş görünüyor, yansımış görünüyor. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Hemen
hemen şunu ekleyeyim, dediğin doğru. Mart ayına ilişkin bir düşüş gözlemliyoruz Torres'te. Yine ilk 10'da yer almasına rağmen Mart ayında 7. sırada yer alıyor. Torres'i genelde daha üst sıralarda görürüz. Özellikle Ocak-Mart döneminde mesela 5. sırada yer alıyor.
Evet.
Torres'i elektrikli otomobil satışlarında biliyorsun daha önceki aylarda ilk 5'te, hatta ilk 3'te, evet, falan görürdük. Hep konuşuyorduk, EVX modeli gerçekten tercih ediliyor çünkü tam bir SUV gibi görünen bir tasarım var. İnsanlar bunu seviyor demiştik ama dediğin gibi bu ısı pompası, PTC ısıtıcı muhabbetinden sonra bu şekilde. Tabii ki tüketici bu konuları affetmiyor. Yani baktığın zaman uzun vadede, orta vadede bu konuları affetmiyor ne yazık ki. O yüzden Mart ayında bunun yansıması ortaya çıkmış. Bence ilerleyen süreçte bunun yansımasını satışlarda daha da fazla görmeye, bravo, başlayacağız. Bence yavaş yavaş daha alt sıralara düştüğünü Torres, evet, modelinin görmeye başlayacağız gibi geliyor bana.
Kesinlikle. Tabii ama her şeyde çok kolay unuttuğumuz için bir taraftan da zannediyorum sondaki yani 3 ay sonra bir daha bak, bir daha konuşuyoruz. Evet, bu da bizi gösteriyordu diyebiliriz. Bilemiyorum. Yani bu arada yani TOGG daha çok satılıyor. TOGG'da ısı pompası var mı? Yok, ama yani en azından var da demiyor diye şey yapalım.
Aynen öyle.
Ondan oturun düşmüş olalım. Evet, sıradaki haberimiz BYD ile ilgili. BYD'de, evet, Dolphin'de bir olay var ama Dolphin'deki bu olay bizi ilgilendirecek mi? Senden öğrenelim.
Evet, aslında doğrudan bizi ilgilendiriyor. Neden? İşte aslında şöyle, elektrikli otomobillerde bahsederken az önce az çok bu muhabbeti söyledim. Her zaman konuşuyoruz. Çok da uzun uzun söylemek istemiyorum ama işte BYD geldiğinde fiyatlarıyla çok eleştirildi. Hatta bu son ayda da, Nisan ayında da bir zam yansıttı fiyatlara. 1.395.000 TL'lik bir fiyatı var Dolphin'in bu üst dizayn adı verilen donanım seviyesiyle beraber. Bu fiyatlar çok eleştirilmişti ilk lansman yapıldığında ve biz şunu sormuştuk. Ya hani tamam, fiyatlar yüksek, evet yüksekten giriş yaptınız. İnsanlar bunu yüksek buluyor. Kimse size bu noktada karışamaz. Hani siz sonuçta bu malı pazarlayan, satan sizsiniz. İstediğiniz fiyatı koyarsınız. Bu otomobil satılır satılmaz fark etmez. Ama şunu sorduk. Neden daha düşük fiyata sahip Comfort versiyonları getirmediniz? Özellikle Dolphin'de Comfort versiyonu getirerek biraz daha giriş seviyesi fiyatı aşağıda tutarak bunun daha iyi bir algı oluşturmasını sağlayabilirdiniz. Daha ucuz fiyattan insanlara elektrikli otomobil satabilirdiniz diye bir yorumumuz olmuştu. O zaman aldığımız cevap şuydu. Avrupa'da bunların dizayn, Avrupa'da ne seçenek varsa biz onları getiriyoruz ve özellikle Türkiye pazarına biz üst en full donanımlardan girmek istedik. Bu donanımları satmak istedik. Bütün modellerimiz de böyle. O yüzden Comfort versiyonu getirmemiştik, getirmedik diye bir yorumlar olmuştu. Ama yani çok uzun bir süre olmadı aslında. Daha 2025'in ilk çeyreğindeyiz ve bizim dediğimiz gibi Comfort versiyonu Dolphin modelinde Türkiye'de satışa sundular Nisan ayının ortasına itibaren. Bu da şunu gösteriyor. Tüketici tarafında gerçekten fiyatları yüksek bulup bu noktada hani almama tercihini kullanan insanların markaları ne kadar zorlayabildiğini görüyoruz burada. Bence hani bu bunun etkilerinden bir tanesi. Çünkü Comfort versiyonları getirmek istemiyorlardı ilk etapta. Böyle bir konunun söz konusu olmadığını söylüyorlardı ama 2025'in daha ilk yarısında, hatta yarısı bile dolmadan Mart ayında, Nisan ayında Comfort versiyonu getirdiler. Bu da bence iyi bir gelişme. Tüketicinin en azından bir şeyleri yapmak istediğinde, bir şeyleri göstermek istediğinde ne kadar etkili olabildiğini ortaya koyan bir sonuç bence bu noktada. Hemen şöyle otomobile geçiş yapayım. Yani 1.295.000 TL'lik bir fiyatı var. Üst taraftaki dizayn donanım seviyesine göre 100.000 TL daha ucuz. Tabii ki daha uygun fiyatlı olması bu noktada belki tercih edilmesini de arttıracaktır diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki sadece bir ucuz versiyon olmaktan ziyade farklı burada teknoloji güncellemeleri de yapmış BYD. Özellikle DC hızlı şarj kapasitesini 88 kW'dan 110 kW'a yükseltmiş. Bu da aslında Kasım ayında, Aralık ayında veya Ocak ayında daha çok kısa süre önce Dolphin modelini satın alan kişileri üzecek bir gelişme olduğunu söylemek lazım. Çünkü yeni aldığım bir otomobilin aynı versiyonun satışa sunulması ve DC hızlı şarj, ki eleştirilen bir nokta. BYD modellerinde her zaman DC hızlı şarj kapasitesi eleştirilen bir nokta oluyordu. O eleştirilen noktanın sadece 1-2 ay sonrasında biraz daha yükseltilmiş olması bence mevcut Dolphin kullanıcılarını üzecek bir gelişme olacaktır. Bununla beraber %30'dan %80'e şarj süreci 26 dakikaya kadar düşmüş. Bununla birlikte PTC ısıtıcının gücü de 1 kW'dan 3 kW değere çıkarılmış. Tabii ki bu ısı pompası olmadığı anlamına gelmiyor. Bunun altını çizeyim. BYD'de hem PTC ısıtıcı hem de ısı pompasının işte birlikte olduğu bir termal yönetim sistemi kullanıyor. Verimli bir termal yönetim sistemi kullanıyor. Burada PTC ısıtıcının gücü biraz daha arttırılmış. Ona dikkat çekilmiş bu noktada. Orta konsolda yer alan akıllı telefon kablosuz şarj ünitesinin gücü 15 watt'tan 50 watt'a çıkarılmış. Gerçekten iyi bir gelişme olmuş bu noktada ve havalandırma özelliği eklenmiş telefon şarj olurken ısınmasın diye. Bagaj hacmi de 345 litreden 364 litreye çıkarılmış. Çok büyük bir gelişme değil ama yani otomobil kasa değiştirmeden bile böyle bir iyileştirmenin yapılması bence güzel bir değer olmuş diyebilirim. Tabii ki daha az alt seviye bir donanım seviyesi olduğu için dizayna göre olmayan özellikler var. Yani dizayn donanımına göre neler kısılmış? Panoramik cam tavan, havalandırmalı kablosuz şarj istasyonu, karartılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özellikleri dizaynda geliyor. Yani Comfort donanım seviyesinde yok. Comfort'ta dikkat çeken detaylar neler? Yağmur sensörlü ön camlar, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, altı hoparlörlü ses sistemi, 12.8 inçlik elektrikli döndürülebilir, 90 derece döndürülebilir ekran, 5 inçlik dijital gösterge paneli, 360 derece panoramik görüş kamerası gibi birçok özellik standart olarak sunuyor. Aslına baktığımızda Comfort'ta da kullanıcıların olmasını istedikleri birçok özellik standart olarak sunuluyor. Ama dediğim gibi yani iki versiyon arasında zaten çok büyük bir fiyat farkı yok. 1.295, 1.395, 100.000 TL'lik bir fiyat farkı var. O da bahsettiğim donanımların olmamasından dolayı. Yani şunu söyleyeceğim, bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Biliyorsun önceki bölümlerde Çin tarafında Dolphin'in makyajlandığını görmüştük. Burada teknolojik gelişmeler olmasına rağmen makyajlı versiyon değil bu. Yani şu anda şunu söyleyeceğim, hani keşke hani bu tarz bir güncelleme yapılırken makyajlı versiyonu da getirselerdi. Çünkü daha bu otomobillerde çok büyük gelişmeler var. Makyajlı versiyon olacak. Daha sonrasında BYD'nin giriş seviyesine itibaren bütün modellerinde bu God's Eye adı verilen otonom sürüş sistemini kullanmaya başladığını görmüştük. Öyle bir gelişme var. Yani şu anda Dolphin'i sen satıyorsun ama hani belli ki ilerleyen süreçlerde bu güncellemeleri de Türkiye pazarına yansıtacaksın. Keşke şimdiden bunu yansıtsalardı veya işte bir değişim yapmayıp doğrudan makyajlı versiyonu getirselerdi. Ama bakalım ne tür şeyler planlıyorlar, stratejileri neler, onu da ilerleyen süreçte görürüz.
Evet, doğrusu tabii güzel anlattın. Zaten söylediğin konulardı. Bir daha ben üstüne pek bir şey söylemek istemem ama şey kötüymüş. Yani yeni aldım ve hani arabanın da bu modu çıktı hikayesi biraz tabii üzücü olmuş diyebiliriz. Haklı bir eleştiriydi. Ama tabii işte burada TOG etkisini de hiçbir zaman unutmamak lazım. Zannediyorum TOG olması bizim için elektrikli otomobillerin Türkiye'de ilerlemesi adına çok önemli bir faktör. Yani daha çok kullanılması, daha çok tercih edilmesi için çok önemli bir faktör. Çünkü müthiş bir destek var, müthiş bir teşvik var bu konuda. Yani Türkiye'nin her yerinde neredeyse şu an elektrikli otomobil sürmeyle ilgili hiçbir dert yaşamayacağın bir konu var. Yani işte istasyonlar, ne bileyim destekli şuydu buydu. Çünkü TOG var. Yani bu gerçekten etkili. Ama bunun fiyata olumsuz yansımasını tahmin ediyorum ben. En azından aldığımız duyumlar da buna işaret ediyor. Yani o yüzden keşke öyle olmasa ama maalesef bu var. Sadece BYD'ye kızamıyorum bu anlamda. Yani sadece BYD'nin değil işte buna ne diyelim? Adı konulmamış regülasyonlar diyelim buna ve geçelim. Çok teşekkürler. Yine ağzına sağlık tabii ki. Durumu iyi aktardın. Ve sıradaki benim yine Hyundai tarafında. Bana göre çok etkileyici bir değişiklik olmuş. Merak ediyorum. Bakalım sen ne düşünüyorsun?
Evet, Hyundai Ioniq 6 elektrikli otomobil pazarında Hyundai'nin gerçekten başarılı işler ortaya koyduğunu her zaman söylüyoruz. Ioniq 5 modeli, Ioniq 6 modeli. Biraz ilk etapta tabii Kona'nın elektrikli versiyonu verimlilik tarafında çok öne çıkan bir otomobil değildi. Bazı sorunları vardı ama gerçekten Ioniq serisiyle Hyundai bu sorunları çok güzel aştı. 8 voltluk elektrik mimarisini böyle elektrikli araç pazarının biraz daha orta seviyelerine yayan, çünkü onun öncesinde Türkiye'de neyde görmüştük? Porsche Taycan'da görmüştük. Onunla beraber işte yeni modellerinde Ioniq serisinde biraz daha geniş kitleye yayan 800 voltluk elektrik mimarisinin Hyundai olmuştu. Hala günümüzde birçok otomobil 400 voltluk elektrik mimarisiyle geliyor 2025 yılında. Hyundai ama geçtiğimiz yıllarda 800 voltluk elektrik mimarisini getirmiş. Tabii ki alt seviyelerinde ucuz versiyonlarda, %10 dilime giren versiyonlarda 400 voltluk olduğunu ekleyelim. Şimdi mutlaka bunu söyleyenler olacaktır. Onu da not olarak oraya ekleyelim. Tabii ki Ioniq 6 bu Ioniq serisinde en çok dikkat çeken model olmuştu. Çünkü bir kere hani bir sedan model, ki artık otomotiv dünyasında her zaman crossoverlardan, SUV'lerden konuşuyoruz. Bir sedan model olması açısından elektrikli otomobil pazarında dikkat çekmişti. Onun dışında işte Porsche modellerine benzetilen bu coupe stili silüeti, ondan sonra piksel aydınlatmalarıyla beraber çok farklı bir tasarım dili ortaya koyması şeklinde bazı noktaları böyle hem seviliyor hem de büyük oranda eleştiriliyordu. Özellikle eleştiren noktalardan bir tanesi ön taraftaki farların tasarımıydı. Farlar biraz böyle hani otomobile yakışmıyordu diyebiliriz. Ama artık makyajla beraber Hyundai Ioniq 6'nın görünüşü, yani bu kadar ufak bir değişim yapıp bu kadar hani görünümü değiştirebilen güzel bir makyaj operasyonu olmuş bence. Ön taraftaki farlar değişmiş. Bölünmüş far tasarımıyla beraber geliyor artık. Üst tarafta böyle 4 modülden oluşan ince gündüz aydınlatmaları, ana aydınlatmalarda tampon kenarlarına entegre edilmiş. Böyle değişik güzel bir tasarım olmuş. Otomobilin sanki böyle ön kaputu biraz daha uzatılmış gibi görünüyor bu değişimle beraber. Sanki önü biraz daha uzamış. Tabii ki daha aerodinamik bir tasarım elde edilmiş gibi görünüyor. Ioniq 6'nın tasarımı zaten çok aerodinamikti. Çünkü yay gibi, önden arkaya yay gibi uzanan bir tasarımı var. Çok aerodinamik bir tasarım ortaya koymuşlardı. Yine o tasarım devam ediyor. saf akış ve rafine kavramını ortaya çıkarıyor burada. Bu yeni tasarımın, yeni tasarım dilinin bu kavramı ortaya koyduğunu belirtiyor Hyundai ve aerodinamizmi ekstra vurguluyor bu tasarım dilinde. Dediğim gibi aslında yeni aracın yükseltilmiş motor kapağı ve uzatılmış şekli köpek balığı burnu tasarımıyla birleştirilmiş. Böylece çok ve eskisine göre çok daha agresif ve sportif bir tasarım elde edilmiş. Bence özellikle bu N-Line versiyonundaki biraz daha sportif görünüme sahip N-Line versiyonundaki o tampondaki çapraz kanatlar, yüzgeç şeklindeki kanatlar bence otomobilin çok agresif ve sportif görünmesini sağlamış. N-Line'ın özellikle arka taraftaki bu parlak siyah görüntüsü, tampon ve arka kısımdaki parlak siyah. Arka tarafta değiştirilen spoiler tasarımı ki hani biraz daha buraya entegre büyük bir spoiler eklenmiş özellikle N-Line donanım seviyesinde ve buranın buradaki kanatların gri şeklinde olması gövde renginden farklı olarak N-Line donanım seviyesini gerçekten bambaşka bir noktaya taşımış. İnsan şunu merak ediyor. N-Line böyleyse gerçekten performans odaklı N versiyonu Hyundai Ioniq 6'nın gerçekten ne düzeyde bir otomobil olarak gelecek? İnsan gerçekten bunu sorgulamadan edemiyor. Şimdilik tabii ki iç ve dış tasarımını görüyoruz. Teknik detaylar belli değil. İç tasarımında da böyle güzel gelişmeler söz konusu. Tabii ki bir makyaj operasyonundan bahsettiğimiz için gayet kısıtlı güncellemeler var burada. Ama daha konforlu bir sürüş ve daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor burada iç mekanda Hyundai. Sürüş hissiyatını arttıran, yeniden tasarlanan direksiyon simidi bu otomobilde makyaj versiyonunda beraber geliyor. Ve yeni tip kapı döşemeleri burada kullanılmış. Kapı içlerinde ve konsolda ambiyans aydınlatmasının kullanıldığını görüyoruz. Bu da tabii ki iç mekandaki özellikle geceleri hissiyatı, kalite hissiyatını arttıran detaylardan bir tanesi oluyor. Bununla beraber yeni tip klima kontrol ekranı da kullanım kolaylığını arttırmak adına geliştirilmiş, makyaj operasyonuna getirilmiş değişikliklerden bir tanesi. Bu arada Hyundai N-Line versiyonu 2022 yılında tanıtılan RN22e konsept modelin tasarımından etkilenmiş. Aslında zaten hani bu kadar sportif görünmesinin de aslında nereden kaynaklandığını net bir şekilde görebiliyoruz. N versiyonu Temmuz ayında tanıtılacak. Teknik detaylar dediğim gibi belli değil ama Ioniq 5'te olduğu gibi bu standart range versiyondaki bataryanın biraz daha büyütülmesini ve bu taraftaki menzilin biraz daha arttırılmasını bekleyebiliriz. Zaten çok kısa süre içerisinde önümüzdeki haftalarda teknik detayları da belli olduktan sonra Ioniq 6 bu yılın sonuna doğru Türkiye pazarında da büyük ihtimalle satışa sunulacaktır diye düşünüyorum.
Vallahi doğrusu gerçekten çok güzel anlattın. Ağzına sağlık. Ben de aslında şunu eklemek istedim. Yani bir değişim bu kadar etkiler bu arada. Yani onu da hakkını vermek lazım. Bir makyajla bu kadar etkileyici bir hal alabilir otomobil. Gerçekten tasarım o yay gibi dedin. Tam da dediğin gibi. Çünkü ben de bakıyorum otomobile. Rüzgar katsayısı sanki böyle baktığında en düşük otomobillerden birisi zannediyorum. Bu elektrikli otomobil. Ama şunu söyleyeceğim. Hyundai'in Art of Steel'de yaptığı hani ilk haberimizde vardı ya. Yani oradaki o işte güç hani o muscle car dediğimiz olaylar var ya. Yani işte onu görebildiğin yani elektrikli araçlarda sanki buna mecbur kalıyormuşsun gibi oluyor. Yani illa rüzgar katsayını evet. Düşüreceksin edeceksin ama diğerinde ya kardeşim rüzgar da olsa giderim bu da olsa giderim ben diyebilecek bir araçtan bahsediyoruz. O yüzden biraz insan onu da özlemiyor değil. Yani fütüristik araçlar ve bir taraftan o cyberpunk ve fütüristik araçlar arasında bir fark da var. Evet ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Çok dikkat çektiği için söyleyeceğim. Daha önce çok sefer görmüştük ama bir arabanın bir otomobilin iyi olup olmadığı hakkında tam bir bilgi vermeyecek olsa da gerçekten çok etkileyici olduğunu düşündüğüm için şu Çinli otomobillerin BYD'nin de çıkarttığı son ki Donan Haber Instagram'ını ve TikTok'unu mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Orada da bu tür haberleri sıklıkla görebilirsiniz. Bu süspansiyon sistemi yani işte Audi'si geliyor, Mercedes'i geliyor, ne bileyim BMW'si geliyor. Geçiyor arabalar işte o şeyden çift sıralı yerleştirilmiş tümseklerden yani araba feleğini şaşıyor ya resmen ama BYD geliyor veya işte başka marka geliyor galiba BYD değildi Saik'in bir ürünüydü galiba NCI'di galiba o geliyor böyle yağ gibi akıyor araba yani inanılmaz şimdi az önce gördüm bir diğer versiyon BYD de U7 ile ilgili galiba yapmış bir Kung Fu ustasını evet U7 o Kung Fu ustası üstünde duruyor dengede hemen aklıma tabii Volvo'nun reklamı geliyor Van Damme'la Jean-Claude Van Damme'la yaptığı bu ayağını açtığı efsanevi iki ayağını böyle paralel açtığı tırların arasında açtığı ve sonrasında da çok viral olmuştu gerçekten onun bir sürü versiyonu çıkmıştı falan. Şimdi de bunu görüyoruz. Gerçekten otomobillerin süspansiyonlarının da bu kadar akıllı hale gelmesi çarpıcı ve bunun Çinli otomobil markaları tarafından yapılması daha önemli. Çünkü bu diğerlerini mecbur bırakacak bir gelişme bana göre. Çünkü BMW'de, Mercedes'de veya diğer otomobil üreticileri de bunu yaptığında Çinli üreticiler gibi herkese bunu açmak zorunda kalabilirler rekabet dolayısıyla. O yüzden bu gelişmeler tatlı diyebilirim. Formula 1'e hemen değinmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Çin yarışı vardı. Çok etkileyici, çok güzeldi gerçekten. McLaren'lerin senesi olduğunu görüyoruz. Şu anki görünüm bunu gösteriyor bize. McLaren 1-2 şekilde gidecek gibi görünüyor. Ferrari'de bakalım sürprizler olacak mı? İkisi birden, iki araç birden elenmişti geçtiğimiz yarışta. Yani yarış sonrasında galiba 18 puan çöpe gitti zannediyorum. Ama bence yine heyecanlı bir sezon gibi görünüyor. Sadece umarım McLaren'ler çok arayı açmazlar. Çünkü öyle olduğu zaman heyecan biraz kaçıyor. Ferrari'lerin vakti zamanında Michael Schumacher'le, Barrichello'yla yaptığı konuyu gene görmek istemiyoruz. Çünkü yarış izlenmez hale geliyor. İşte hatta birinciyi göstermiyorlar artık. Allah'tan öyle yapıyorlar. Her neyse bu hafta Japonya yarışı var. Heyecanlı olacak. Red Bull'da Lawson aslında koltuğundan alındı ve yerine Tsunoda getirildi. O yüzden bakalım Tsunoda Japonya'da kendi evinde ne yapacak? Heyecanlı bir yarış olabilir. Son tavsiyem de Ekol TV'nin Serhan Acar ve Okay Karacan iki tane efsaneyi bir araya getirdiği muhteşem bir program var. Hani mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yarış sonrasında hemen hayata geçiyor. Bu iki efsaneyi görmek, dinlemek zaten çok keyifli. Hani onun da hakkını vermiş olayım dedim. Buradan bahsetmiş olalım istedim. Hepinize çok teşekkürler ve iyi haftalar diliyorum. Sözü her zaman olduğu gibi sevgili Barış Canka'ya bırak.
Evet, çok teşekkür ederiz abi. Kapanışı çok güzel yaptın Formula 1 ile beraber. Ben de her zaman olduğu gibi programın kapanışı şu şekilde yapayım. Eğer Otogündem serisini izliyor ve beğeniyorsanız ama hala kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, daha sonrasında videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.